Pembe incili kaftan. Büyük, kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi mor sincapın rengini andıran bahar ışıkları çinlilerin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek minderlere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki yanının renkli işlemelerine bakıyorlar. Uzun beyaz sakınlı, zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara dalıyordu. Cesur bir adam gerek paşalar dedi. Biz onun işlemeler, altınlar ve elmaslarla donatarak gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik. Ancak dizini öpmesine izin verdik. Şüphesiz o da aynı hareketi yapmaya kalkacaktır. Şüphesiz, hiç şüphesiz, mutlaka. Kubbe altı vezirlerinin tamamıyla kendi düşüncesinde olduğunu anlayan sadrazam düşüncesini daha açık söyledi. O halde bizden elçi gidecek adamın çok cesur olması gerek. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın, devletin önüne yaklaşmayacak hareketlere karşı koysun, ölüm korkusuyla uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin. Evet, hay hay, çok doğru. Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı, doğruldu, başını kaldırdı. Parlak tuğları ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. Haydi öyleyse birer cesur adam bulun, dedi. Hocalardan, saray okulundan, divandan, benim aklımdan böyle güzel pek gözü pek bir adam gelmiyor. Siz düşünün bakalım. Sofu, barışsever, sakin padişahın koca devletine sessiz küçük bir beyin olan divan düşünmeye başladı. Bu elçi 7 sene sonra takdirin Yavuz ismindeki yaman tokadıyla her gururunun, her cinayetinin cezasını bir anda gören İsmail Safevi'ye gönderilecek mi? Şehzadeliğini ata binmekten, cirit oynamaktan, silah kullanmaktan çok kitapla geçiren Beyazıt'ı velinin huyu son derece doğru ve yumuşaktı. Yalnız şiiri, bilgeliği, İslam sırrını sever, savaştan ve uğraşmaktan nefret ederdi. Vezirler sevgili padişahlarının huzurunu bozmamayı en büyük görevleri sayarlardı. Bununla beraber sınırlarda gene kavganın arkası alınamıyordu. Bosna, Eflak, Karaman, Belgrad, Transilvanya, Hırvatistan, Venedik seferleri birbirini izliyordu. Modon, Koron, Zonkia, Sant'Ambrogio fetholunuyordu. Sanki İstanbul fethinin azmiyle başarısı tahta geçer geç. Babasının heykelini gölgesi yere düşüyor diye kırdırıp sevaba girmeye kalkan, dinin buyruklarını eksiz yerine getiren oğlunun zamanında sönmüyor, sönmez bir alev öncesi bir ruh gibi yaşıyordu. Rahat istendikçe bela üstüne çıkıyordu. Hele doğu kan içinde, ateş ve eziyet içinde kıvranıyordu. Yıkılan, sönen Akkoyunlu devletinin yıkıntıları üstünde Şah İsmail serserisi bir saltanat kurmuştu. Geçtiği yerlerde dikili ağaç bırakmayan, babasıyla büyük babası Cüneyt'in intikamını aldığı için delice bir gurura kapılan bu kudurmuş şah, akla gelmedik canavarlıklarla sağına soluna saldırıyordu. Kendine sığınan tarafları bile çağırdığı ziyafette yemekmiş gibi büyük kaynattığı büyük kazanlara atıp haşlanmış et yapan, yendiği Özbek padişahının kafatasıyla şarap içen bu gaddar şah dünyada eşine rastlanmamış bir zalimdi. Beyazıt, divanının şairleri, dindar vezirleri onun bu vahşetlerini hatırlamaya dayanamazlardı. Bu zalim bir gün mutlaka bizim sınırlarımıza da saldıracak, Doğu eyaletlerini almaya kalkışacaktı. Onu herkes biliyordu. Geçen yüzyıl Zülkadriye hakimi Alaaddin Devle'den nikahla kızını istemişti. Alaaddin Devle kızını vermedi. İsmail uğradığı bu geri çevirme hakaretinden sinirlendi. İntikam için padişahının toprağına geçti, korunmasız Zülkadriye arazisine girdi. Diyarbakır Harput kalelerini aldı. Sarp bir dağa kaçan Alaaddin Devle'nin oğlu ile iki torunu eline esir düştü. Şah İsmail bu zavallılara ateşte kızartıp kebap ettirdi. Etlerini kuzu gibi yedi. Böyle bir vahşet doğuda yeni duyuluyordu. Savaş istemeyen padişah Ankara'ya Yahya Paşa kumandasına bir ordu göndermekten başka bir şey yapmadı. Bu şah zalim olduğu kadar da kurnazdı. Osmanlı toprağına geçtiği için özür diliyor, birbiri ardına sıra elçiler gönderiyordu. O zaman Trabzon valisi bulunan Şehzade Yavuz babası gibi sabredememiş, Tebriz sınırını geçmiş, Bayburt'a Erzincan'a kadar her tarafı yağma etmiş. Hatta Şah'ın kardeşi İbrahim'i esir almıştı. İsmail'in elçisi şimdi bu saldırılardan da şikayet ediyor. Osmanlı toprağına son akınlarından padişahın devletlerine karşı değil, sırf Alaaddin Devleti lehine olduğunu tekrarlıyordu. İşte divanda bu kurnaz, bu zalim, gaddar sonradan görmenin huzuruna gönderilecek uygun bir elçi bulamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı padişahı ile bir tutan, hatta bütün doğuda egemenliğini kuran bu serseri karşısında devleti temsil edecek, adama karşı şüphesiz birçok uygunsuzluk edecek, uygunsuzluklarına karşılık vereni kaza vurduracak, derisini yüzecek, akla gelmedik kaba bir vahşetle öldürecekti. Sadrazamın sağındaki deminden beri mezar taşı gibi hareketsiz duran kırmızı tuğlu kavuk yerinden oynadı, yavaş yavaş sola döndü. "Ben tam bu elçiliğe yakışır bir adam biliyorum," dedi. "Babası benim yoldaşımdı ama devlet memuriyeti kabul etmez." "Kim?" "Muhsin Çelebi." Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu, "Burada mı oturuyor?" "Evet." "Ne iş yapıyor?" "Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir." "Tanımazsınız efendim." "Hiç büyüklerle görüşmez. Yüceltilmek istemez." "Niye?" "Bilmem ama belki zararı var diye." "Tuhaf. Fakat çok cesurdur. Doğrudan ayrılmaz, ölümden çekinmez, birçok kez kutsal savaşlarda yer almıştır. Yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize elçi olmaz mı?" "Bilmem." "Bir kez kendisini görsek?" "Bilmem. Çağırınca ayağınıza gelir mi?" "Nasıl gelmez?" "Gelmez işte. Dünyaya minneti yoktur. Şahla fakir insan onun nazarında biridir." "Devletini sevmez mi?" "Sever sanırım." "O halde biz de kendimiz için değil, devletimiz hizmet için çağırırız." "Deneyin efendim." Sadrazam o akşam kahyasını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devlete, ulusa dair bir iş için gözdürmek üzere yarın mutlaka direnmeyip gelmesi yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayın selamlığında Hint kumaşından ağır perdeli, küçük, hafif karanlık bir odada katibinin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. "Getirin buraya," dedi. 2 dakika geçmeden odanın sedef kakmalı, ceviz kapısından pala bıyıklı, iri, levent şen bir adam girdi. İnce, siyah kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Belindeki silahlık boştu. Bütün kullarının eteğini öpmesine alışkın olan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor renkli yün kumaş kaplı, sederin daima öpülen ağır sırma saçağındaki yumağı altında içi boş, küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Sadrazam söylenecek bir şey bulamadı. Böyle göğsü ileride kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömründe ilk kez görüyordu. Kubbe vezirlerini bile huzurunda iki büklüm dururlardı. Muhsin Çelebi gayet sakin bir sesle sordu. "Beni istemişsiniz. Ne söyleyeceksiniz efendim?" "Şey, buyurunuz efendim." "Buyur oğlum, şöyle otur da." Muhsin Çelebi çekinmeden, sakınmadan, ezilip büzülmeden gayet tabii bir şekilde kendisine gösterilen filteye oturdu. Sadrazam hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden "Ne biçim adam, acaba deli mi?" diyordu. Oysa ki hayır, bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Mertle alçağa ihtiyacı olmayacak kadar bir serveti var. Çamlıca Ormanı'nın arkasındaki büyük mandıra ile büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye boyun eğmezdi. Fakirliğe, düşkünlüklere, kimsesizliklere bakar, sofrasında misafir hiç eksik olmazdı. Dindardı ama tutucu değildi. Din, ulus, padişah aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü, kutsallığını anlardı. Tek ülküsü Allah'tan başka kimseye secde etmemek, kula kul olmamaktı. İlmi olgunluğu herkesçe bilinirdi. İbni Kemal ondan söz ederken "beni okutur," derdi. Şairdi fakat ömründe hiç kaside yazmamıştı. Hatta böyle Mehmetiyeleri okumazdı bile. Yaşlı 40'a geçiyordu. Önünde açılan talih yollarında daha hiçbirine sapmamıştı. Bu altın kaldırımlı minik şekli cenneti andıran ışıklı yolların sonunda daima kirli bir ötek öptüren bulunduğunu bildirdi. İnsanlık onun nazarında çok yüksek, çok büyüktü. İnsan Yeryüzünde Allah'ın bir temsilcisiydi. Allah ona kendi ahlakını vermek istemişti. İnsan her varlıktan üstündü. Kuyruğunu sallaya sallaya efendisinin pabuçlarını yalayan köpeğe yaltaklanma pek yakışırdı. Ama insana Muhsin Çelebi her türlü alçaklığı azmederek yüksek mevkilere, iki büklüm tırmanan maskara açgözlülerden, onursuz kölelerden, yerlerde sürünen pis, kirli esirlerden nefret ederdi. Hatta bunları görmemek için insanlardan kaçar olmuştu. Yalnız savaş zamanları yaralılara bakan bölüklere kumandanlık için meydana çıkardı. Huzurunda serbest, tabii oturuşu sadrazamı çok şaşırttı ama kızdırmadı. Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum? Ben mi? Evet. Ne münasebet. Aradığınız gibi bir adam bulamıyorsunuz da ben şimdiye kadar devletime hizmetine giremedim. Ne için girmedin? Muhsin Çelebi biraz durdu. Yutkundu, gülümsedi. Çünkü ben boyun eğmem. Elle tek öpemem de, dedi. Halbuki zamanın devletlerinin mevkilerinde hep boyun eğip, elle tek hatta ayak öpüp, bin türlülü yaltaklarla, iki yüzlülükle, dal kavunlukla çıkıntılarından etraflarında daima hep bu alçak geçmişlerin çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, bakıcıları, korudukları hep alçak ikiyüzlüler, ahlaksızlar, namussuz maskaralar, onursuz dal kavuklardır. Mert, doğru, onur sahibi, hür, vicdanın sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen kin duyarlar, yok olmasına çalışırlar. Gedik Mahmet Paşa için hançerlendi paşam. Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini süzdü, tuttuğu kağıdı vuruşturdu. Hiddetlenemiyordu. Ama hiddetlendiği zamanlarda olduğu gibi yataklarına bir titreme geldi. Vezir kendi değil, hatta daha beyler beyi iken bile karşısında akanlarından kimse böyle çekinmeden söyleyememişlerdi. Deli değilse bu ne küstahlıktı? Bu derece küstahlık devlet idaresine asillik değil miydi? Gözlerinin daha beter süzdü. İçinden şunun başını vurdurursam dedi. Kapıcılarından bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının neresi olduğunu bilemeyen bir yerinden gelen derin sesini işitti. İşte sen de dal kavukluk, iki yüzlülük yaparak üstlenenler gibi serbest dür bir sözü çekemiyorsun. Sen de karşısında mert bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek alçaklığının altında iki büklüm olmuş bir maskara, bir rezil istiyorsun. Sözük gözlerini açtı. Avucunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Tekrar Muhsin Çelebi'ye baktı. Ortasında geniş bir kılıç yarasının izi parlayan açık alnı, al yanakları, yeni tıraşlı beyaz kalın boynu, biraz büyüyecek eğri burnu, iyice ince sarığı, tıpkı Şehname sayfalarında görülen eski kahramanların resimlerine benziyordu. Evet, bu alnından yarası görülen, kılıcın yere düşüremediği canlı bir kahramandı. İnsaflı sadrazam vicdanının ruhuna vuran sesini gururuyla boğulamadı. Tamam, bizim aradığımız adam işte, dedi. Bu kadar pervasız bir adam devletine, milletine yapılacak hakaret çekemez, ölümden korkarak göreceği hakaretlere boyun eğmezdi. Kavuğunu hafifçe seni Tebriz'e elçi göndereceğiz, Muhsin Çelebi sordu. Katınızda bu kadar yüksek memurlar var, yazıcılar, hocalar var. Niçin onlardan birini seçmiyorsunuz? Sen Şah İsmail denen caninin kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Devletini seviyor musun? Seviyorum. Bilge sadrazam doğruldu. Arkasına dayandı. Çok güzel öylesi, dedi. Bu caniye elçiye zeval yok. Kaidesini kabul etmez. Bizimle rekabet davasındadır. Er meydanında ordumuza yapamadıklarını bizim gönderdiğimiz elçiye yapmak ister. Sanıyoruz işkence ederek idam eder. Çünkü Allah'tan korkusu yoktur. Halbuki elçimize yapılacak hakaret devletimize yapılmış demektir. Bize öyle bir adam lazım ki hakaret görünce başım kesilir diye korkmasın. Bu hakaretin aynını o caniye iade etsin. Devletini seversen sen bu fedakarlığı kabul edeceksin. Muhsin Çelebi hiç düşünmedi. Ettim efendim, fakat bir şartla dedi. Ne gibi? Madem ki bu bir fedakarlıktır, fedakarlık ücretli olmaz, karşılıksız olur. Devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakarlık ne olursa olsun aslında şahsi bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben aylık, atanma, ücret filan istemem. Parasız bu hizmeti görürüm. Şartım budur. Fakat oğlum bu nasıl olur? Onun elçisi gayet pahalı giyinmişti. Atları, hizmetçileri mükemmeldi. Bizim elçimizin atları, hizmetlileri, giyim kuşamı daha özel olmalı. Bunlar için mutlaka sana hazineden birkaç bin altın vereceğiz. Muhsin Çelebi döndü, önüne baktı. Sonra başını kaldırdı. Hayır, dedi. Hazineden bir pul almam. Gereken çok güzel takımlı atları, süslü hizmetlileri ben kendi paramla hazırlayacağım. Hatta sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağır bir elbise giyecektim. Ne giyeceksin? Sırma keş Toroğlu'ndaki kumaşın Hint'ten, Harcı Venedik'teki Venedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kaftan parayı nereden bulacaksın? Oğlum. Sadrazam şaşmaya hakkı vardı. Bir ay evvel tamamlanan üzeri en nadir pembe incilerle işlemeli bu kaftanın ününü İstanbul'da duymayan yoktu. Vezirler, elçiler padişaha hediye etmek için Toroğlu'na müracaat ettikçe o fiyatını arttırıyordu. Muhsin Çelebi bu ünlü kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandıramı, evimi rehine vereceğim. Tüccarlardan 10 bin altın borç toplayacağım. 2 bin altına atlarla hizmetlileri harcayacağım. Geriye kalan 8 bin altına da bu kaftanı alacağım. Sadrazam bu harekete uygun bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan senin ne işine yaramaz ki? Yalnız bir varlık gösterisidir. Malların elinden çıkaracaksın. Fakir düşeceksin. Hayır, 8 bin altına alacağım. Kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7 bin altına geri alır. 7 bin altına ben çiftliğimi rehineden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın hatlara bıraktığı mandıram devlete feda olsun. Devletten hap alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça sadrazamın hayreti biliyordu. Kalbi rahatladı. İşte küstah ne oldun delisi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek bir adam bulunmuştu. Gülüyor, ahır kavuğunu sallıyordu. Devlet hizmetinde bulunan nazik, korkak, hesapçı Çeleviler canlarıyla mallarını çok severlerdi. Bunlardan biri elçi gönderilse devletin hasiyetinden ziyade alacağı parayı düşünerek kendilerine yönelen her hakareti kabul ederlerdi. Sadrazam Muhsin Çelebi'yi yemeğe de alıkoymak istedi. Çelebi kalmadı. Giderken onu da sofaya kadar uyarladı. 6 ay içinde Muhsin Çelebi de büyük çiftliğinin mandırasını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı. Atlarını, hizmetlileri hazırladı. Bunların hepsini gerçekten emsali görülmedik derece ihtişamlıydı. Dönüşte 7 bin lira iade etmek üzere Toroğlu'ndan meşhur pembe incirlik kaftanı da aldı. Genç karısı ile iki küçük çocuğunun akrabasının birinin evine bıraktı. 6 aylık masraflarını karşılayacak paralarını yanlarına verdi. Sonra padişahın mektubunu koynuna koyarak yola koyuldu. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinin gösterişi, ihtişamı, şanı, hele incirlik kaftanının şöhreti bütün Anadolu'dan geçerek Şah İsmail'in ülkesine taşıyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne büyük bir ihtişamla girdi. Bu küçük başkentin süse, ihtişama, ince ve işlemeye düşkün halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdılar. Şehir, saray, bütün ülke kaftanın hikayesiyle doldu. Şah İsmail pembe inciyi yalnız masallarda hissetmiş, daha nasıl bir şey olduğunu görmemişti. Kendisini daha görmediği şeye sahip olan bu zengin elçi içinden derin bir kin duydu. Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Huzuruna kabul etmeden evvel tahtının arkasına cellatlarını hazırlattı. Tahtının önündeki ipekli şilteleri, secdeleri kaldırttı. Sağındaki vezirleri, solundaki savaşçıları duruyorlardı. Muhsin Çelebi geniş mermer kemerli açık kapıdan serbest adımlarla girdi. Yürüdü. Başı her zaman olduğu gibi yukarıda, göğsü ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişahı mektubunu öptü, başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne allı, yeşilli, mavili, morlu, ipek yığınlarıyla sarılmış sırmalarla, tuğlalarla, bayraklarla bağlanmış gibi bu garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tüneyen şaha uzattı. Garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tüneyen şaha uzattı. Ayağı uyuşmayan şah öfkesinden sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu. Mektubu aldı. Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir etrafa baktı. Oturacak bir şey yoktu. Gülümsedi. İçinden beni kasten ayakta tutmak istiyorlar galiba dedi. Bir an düşündü. Bu harekete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından pembe incilik kaftanı çıkarttı. Tahtın önüne serdi. Şah İsmail ve vezirleri, kumandanları aptallamışlardı. Hayretle bakıyorlardı. Sonra bu kıymetli kaftanın üstüne bağdaş kurdu. İnce dev ejderha resimleriyle süslenmiş, sivri kubbeli, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle mektubu verdiğim gibi büyük padişahım Oğuz Karahan neslindedir diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun ecdadından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi Hakan'dır. Ecdadı doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi hiçbir yabancı hükümdarın karşısında ayakta durmaz. Çünkü padişahı kadar dünyada asil bir padişah yoktur. Çünkü Muhsin Çelebi kaba Türkçe nutkunun bağırdıkça Farsçadan başka bir dil bilmeyen şah kızarıyor, sararıyor, morarıyor. Elinde heyecandan açamadığı mektup tir tir titriyordu. Tahtın arkasında duran cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı. Çağırdı. Kumandanlar, vezirler, cellatlar, askerler hükümdarlarının sabrına, tahammülüne şaşıyorlardı. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Muhsin Çelebi sözünü bitirince müsaade filan istemedi. Kalktı, kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıran'da kırılacak gururu bugün bu tek Türk'ün ateş gibi bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi hayretten donan yardımcılarına şu kaftanı veriniz dedi. Askerlerden birisi koştu, tahtın önünde serildi, kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti. Buyurun, kaftanınızı unutuyorsunuz. Muhsin Çelebi durdu, güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği kadar yüksek bir sesle "Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisine oturacak şehzadeniz bile yok. Hem bir Türk yere serdiği şeyi bir daha sırtına almaz. Bunu bilmiyor musunuz?" dedi. Geçtiği yollardan dört nala gece gündüz at sürerek döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebinde tek lirası kalmamıştı. Süslü hizmetlerine dedi ki, "Evlatlarım, bindiğiniz atları, eşyaları, takımları, üstünüzdeki giysileri, belinizdeki süslü hançerleri size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?" "Ediyoruz, ediyoruz. Anamızın ak sütü gibi." Cevabını alınca onları başından savdu. Geniş bir nefes aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu. Bir kayıya atladı. Sadrazamın konağına gitti. Mektubu şaha verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, şahın müsaadesinde tenezzül etmeden habersizce kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun vazifesini hakkıyla yapacağından emindi. Yollara memleketi idaresinde aşiretlerle ait bazı haberler sordu. Çelebi huzurdan çıkacağı zaman "Ben satın almak istiyorum oğlum. Kaftanın yanında mı?" dedi. "Hayır, getirmedim. İran'da mı sattın?" "Hayır, satmadım." "Çaldırdın mı?" "Hayır." "Ne yaptın?" "Hiç." Sadrazam ısrarla tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Muhsin Çelebi yaptığı ile övünecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi gün 7.000 altına geri almak için kendisinde bulunan Sırmakeş Toroğlu'na da kaftanın ne yaptığını söylemedi. Meraklı İstanbul'da hiç kimse meşhur pembe incirli kaftanın nerede, nasıl, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz Sarayı'ndaki macera tarihinin karanlığına karıştı. Sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftanın içine girdiği borçları ve garip çiftliğinin mandırasını, gelirlerini rehinden kurtaramadı. Elçilikten hatıra kalan altı ile işlemeli takımının satıp Kuzguncuk'taki Bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunu ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze satıcılığı yaptı. Pek fakir, çok acı, mahrumiyetler içinde bir hayat geçirdi. Ama yine kimseye boyun eğmedi. Ne de bütün servetini bir anda bir yere atmakta gösterdiği fedakarlığına dair gevezelikler yaparak boşu boşuna pohpohlandı.